Ayrım 22, sayfa 173. 18. bölüm. Evin önündeki boş arsaya geldiğimde gece çökmüş, yağmur hızını iyice artırmıştı. O kadar şiddetli yağıyordu ki apartmanın kapısıyla arabamın arasındaki uzaklık 50 metre bile yokken oraya kadar yürümeyi ya da koşmayı göze alamadım. Park ettikten sonra bir süre arabamın içinde oturup yağmurun dinmesini bekledim. Tavana öfkeyle çarpan damlaların sesini dinlerken içimde nedenini bilmediğim tatlı bir dinginlik duyuyordum. Kendimi böyle iyi hissetmemin nedeni sadece Müfit'in "artık seni rahatsız etmeyeceğiz" diye söz vermesi değildi. Kuşkusuz bu da iyi bir nedendi ama daha önemlisi Doğan hakkında bildiklerimi başkalarıyla paylaşmış olmamdı. Bir sırrı taşımanın korkunç ağırlığından kurtulmuştum. Herkes benim gibi midir bilmiyorum ama ben insanların yaşamlarını hem merak eder hem de bunları öğrenmekten gizli bir tedirginlik duyarım. Bir gazeteci için kötü bir özellik mi? Hiç de değil. Gazeteciliğin temelinde merak vardır. Meraktan sonra araştırma gelir. Gerçeği bulunca da işiniz bitmez. Öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmadığınız sürece olay ne kadar önemli, öğretici, etkileyici, bilgilendirici olsa da hiçbir zaman habere dönüşmez. Olay paylaşıldığı sürece haberdir. Sabun köpüğü birçok olayın uyanık gazetecilerin becerileriyle kamuoyuna ustaca iletilerek habere dönüştüğünü hepimiz görmüşüzdür. Yani benim insanların yaşamını merak etmem, ardından da dedikoducu mahalle kadınları gibi bildiklerimi başkalarına anlatmak için yanıp tutuşmam, mesleğim yoksa eski mesleğimi demeliydim, için olumsuz değil, son derece yararlı bir özelliktir. Bilinen nedenlerden ötürü ne yazık ki Doğan'ın bana anlattıklarını yazamazdım. Ama bildiklerimi Müfit ile Arif'e söylemek bile beni rahatlatmaya yetmişti. İşin güzel yanı artık kimseye yalan söylemek zorunda kalmayacak olmamdı. Gerçi Yalvaç ve Güngör bu durumu öğrenince biraz bozulacaklar. Belki bana terslik çıkarmaya kalkışacaklardı. Çok dert etmiyordum. Ne de olsa Müfit konum olarak onların üstünde yer alıyordu. Başımı fazla ağrıtamazlardı. Belki Müfit öğrendiklerini onlara söylemeye bile gerek duymazdı. Zaten işe yarar ne öğrenmişti ki? Doğan'ın anlattıklarının gerçek olup olmadığı bile belli değildi. Kendini kurtarmak için gerçekleri çarpıtarak böyle bir senaryoda yazmış olabilirdi. Baksanıza Müfit cesedin yanmış olmasını Doğan'ın ölmemiş olabileceğine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriyordu. Gerçekten ölmemiş olabilir miydi Doğan? Ölmediyse bulunan ceset kimin? Kimin olacak? Garibanın birinin, morgdaki görevlilerden birine ya da bir mezarlık bekçisine yüklü bir rüşvet vererek kimsesiz birinin cesedini almıştır Doğan. Hadi canım, o kadar kolay mı bu iş? Ya cesedin gerçek sahipleri bir yerlerden çıkıp gelirlerse ya da rüşvet verdiği görevlinin namusluluğu tutar olanları anlatırsa bütün plan anında çökerdi. Ayrıca cesedi yanında taşı. Elini direksiyona kelepçeleyip arabayı yak. Bütün bunlar büyük riskti. Yolda hiç mi kimsenin dikkatini çekmezdi? Üstelik olay akşam üzeri cereyan ediyor. Yani trafiğin en yoğun olduğu saatler. Karışık iş. Her neyse, kafamı yormama gerek yoktu. Artık olay benden çıkmıştı. Allah Müfit'e kolaylık versin. Pek kolay olacağı benzemiyor ama adamın işi bu. Kim bilir bunun gibi kaç olayla uğraşmıştır. Hem üvey kardeşimi de benden daha iyi tanıyor. O eğitmiş. Belki de ilişkileri sadece eğitimle kalmamıştır. O, anlattığı olaylara birlikte katılmış olmaları da büyük olasılık. Aman ne halt etmişlerse etmişler, bana ne? Ben bildiklerimi anlattım işte. Doğan'a karşı da haksızlık yapmış sayılmam. Eğer onu öldürdülerse, bunu niçin yaptıklarına dair ipuçlarını güvenlik güçlerine bildirmiş oldum. Gerçi Doğan söylediklerini güvenlik güçlerine değil, kamuoyuna duyurmamı istiyordu. Ne yapayım? Benim durumum bunu yapmaya elverişli değildi. Üstelik ona söz filan da vermedim. Sahi şu Müfit nasıl bir adamdı acaba? Bu konuyu hiç düşünmemiştim. Ya yalan söylüyorsa, ya soruşturmayı Doğan ölmedi diyerek başka yönlere çekmeye çalışıyorsa? Susurluk davasında Müfit'in konumundaki pek çok polisin boğazlarına kadar pisliğe battığını hep birlikte öğrenmedik mi? Müfit de pekala onlardan biri olabilirdi. Öyleyse neden benimle görüşmek istedi? Neden olacak? Doğan'ın bana neler anlattığını söylemem için. Söyledim de. Peki inandı mı söylediklerime? Bu da onun sorunu. Onun sorunu mu? Yalan söylediğimi düşünürlerse, Doğan'ın olası katillerinin kimler olduğunu bana söylediğine inanırlarsa, beni de üvey kardeşimin yanına yollamakta bir an bile duraksamazlar. Doğru ama Müfit'in çeteye dahil olduğunu sanmıyorum. Olsaydı ortaya çıkmaya, iki gazeteciyle oturup bu konuları konuşmaya cesaret edemezdi. Adam kendi ağzıyla söylemedi mi? Gazetecilere güvenmiyordu. Yine ne yapıp etmiş, kafamı karıştıracak düşüncelere kapılmayı başarmıştım. Yok abi, aklımı bu türden kanıtsız, delilsiz, abuk sabuk sorularla karıştırıp huzurumu bozmaya hiç niyetim yoktu. Müfit'e neden güvenmeyecektim ki? Adam olabildiğince açık anlatmadı mı? O halde neden kuşkulanacaktım ki ondan? Hem arada Arif vardı. Arif iyi bir gazeteci sayılmaz ama insanları iyi tanır. Kiminle iş yapılacağını, kiminle yapılmayacağını çok iyi bilir. Müfit'e yönelik en küçük bir kuşkusu olsaydı, bırakın benimle tanıştırmayı, onunla görüşmezdi bile. Yine de bugünkü görüşmeyi Arif'in mi yoksa Müfit'in mi istediğini öğrenmekte yarar var. Kafamdan bunlar geçerken arabamın tavanını döven damlaların öfkesinin geçmekte olduğunu fark ettim. Yağmur henüz şiddetini yitirmemişti ama tıpırtıların ritmi yavaşlamıştı. Belki bir daha bu fırsatı bulamayabilirdim. Islanmayı göze alarak çıktım arabamdan. Koşar adım apartmanın kapısına ulaştığımda pardösüm ıslanmış, saçlarımdan yüzüme sular süzülmeye başlamıştı. İçeri girmeden ıslak bir kedi gibi silkelendim. Saçlarımdaki suyu elimle silmeye çalıştım. Ama gayretime rağmen içeri girdiğimde ayakkabılarıma bulaşmış çamur ile üzerimden süzülen suların, kapıcımızın karısı dönenin haftada 2 gün büyük bir titizlikle temizlediği apartmanımızın zeminini kirletmesine engel olamadım. Bu ayıbımı gören kimsenin bulunmaması da şükürler edip, içerideki paspasa da ayakkabılarımın altını silerek merdivenleri tırmanmaya başladım. Apartman sessizdi. Duyulan tek gürültü bir televizyondan yayılan konuşmalardı. Hem dublaj yapan sanatçıların seslerine aşina olduğumdan hem de konuşmalardaki klişe lafların bolluğundan bunun eski Türk filmlerinden biri olduğunu anladım. İkinci kata çıkınca sesler iyice arttı. Konuşmaları daha net olarak duymaya başladım. 4 numarada oturan Firuzan Hanım yine televizyonda nostalji sineması izliyor olmalıydı. Firuzan Hanım eski İstanbulluydu. 6 ay önce ölen kocası emekli hakim Müştak Bey de Firuzan Hanım da beni gazetedeki yazılarımdan tanıyorlardı. Özellikle Müştak Bey birkaç yıl önce henüz inancını, umudunu, cesaretini ve hırsını yitirmemiş bir gazeteci olduğum sıralarda yolsuzluklar hakkında yazdığım yazıları beğenerek okurmuş. Bu nedenle olacak, ikisi de bana çok yakın, adeta dostça yaklaşırlardı. Ne zaman karşılaşsak halimi hatırımı sorar, her fırsatta beni evlerine davet ederlerdi. Bu davetlerde bir zamanlar sıkı bir içici olan Müştak Bey artık tek dubleyle yetinse de benim kadehi dudaklarıma götürüşümü, rakı içişimi hayranlıkla izler, sanki benim aldığım tadı kendisi de alıyormuş gibi gözlerini doygunlukla kapatırdı. Ben de ipin ucunu kaçırmam, üçüncü kadehten sonra izin isteyip kalkar, kalanına evde devam ederdim. Firuzan Hanım'ın yaşı 70'in üzerindeydi ama kendisini bırakmamıştı. Onu hiç saçı başı dağınık, gelişi güzel elbiseler içinde görmemiştim. Merhum Müştak Bey gibi her zaman şık, her zaman nazik, her zaman ölçülüydü. Bunu nasıl başarmışlardı bilmiyorum ama 50 yıl mutlu bir beraberlik sürdürmüşlerdi. Müştak Bey hala karısına aşık gibiydi. Ona bakarken feri kaçmış gözleri ışıkla dolar, ondan bahsederken kanı çekilmiş ince dudakları tatlı bir gülümseyişle canlanırdı. Eşinin bir zamanlar moda plaj güzeli seçildiğini de fısıldamıştı kulağıma ama Firuzan Hanım bundan hiç söz etmemişti. Müştak Bey öldüğünde Firuzan Hanım metin görünmüştü. İtiraf etmek gerekirse bu tavrı beni biraz şaşırtmış, yoksa Müştak Bey'e söylediği o tatlı sözler, o ince davranışlar numara mıydı diye düşünmeme yol açmıştı. Ama Kadıköy'de oturan kızı annesinin yanına almak isteyip de ben Müştak Bey'in kocasına her zaman bey diye hitap ederdi. Anılarından uzakta yaşayamam deyince ona abartısız ama derin bir sevgiyle bağlı olduğunu anlamıştım. Aslında bu sevgiyi anlamak için bana anlatmaktan büyük keyif aldıkları hayat hikayelerini hatırlamam da yeterliydi. Müştak Bey ile evlendikten sonra İstanbul'u bırakıp şehir şehir Anadolu'yu dolaşmıştı. Gösterişli, iyi bir çevresi olan, yani koca bulmakta zorlanmayacak bir İstanbul kızı için alışık olmadığı şehirlerde, alışık olmadığı bir yaşamı sürdürmek o kadar kolay kabul edilecek bir seçenek değildi. Zaten anladığım kadarıyla da Anadolu'nun küçük şehirlerine uyum sağlamakta epeyce zorlanmıştı. Tıpkı uzun yıllar taşrada görev yapan babam gibi, o da gurbet günlerinden söz açılınca derinden bir iç çekerek İstanbul'u nasıl özlediğini anlata anlata bitiremezdi. Daha kötüsü, yıllar sonra Firuzan Hanım özlediği şehre döndüğünde o eski İstanbul'un yerinde yerler eskiğini görmüştü. Evet, Boğaz eski Boğaz'dı. Moda eski modaydı. Kadıköy eski Kadıköy'dü ama bildik ahşap köşklerin yerini beton binalar almaya başlamış. Sokaklar çirkinleşmiş, arabalar çoğalmış, deniz eski maviliğini yitirmişti. En kötüsü de insanların düşünceleri, davranışları, alışkanlıkları değişmişti. Anadolu'dan azgın bir nehir gibi akan göç dalgasının sürüklediği insanların ayakta kalmak adına çevrelerindeki kimseyi düşünmeden yaşama hoyratça saldırmalarını anlayabiliyordu da aynı okulda okuduğu arkadaşlarının, yıllardır aynı mahalleyi paylaştıkları komşularının, hatta öz kardeşlerinin değişen davranışlarına bir anlam veremiyordu. Merhum Müştak Bey, "Para, milletin dini imanı para olmuş," diye açıklardı bu değişim nedenini. "Para olur muymuş canım," derdi Firuzan Hanım ince kaşlarını kaldırarak. "İnsanlar para için bu kadar alçalır mı? Bu kadar fenalaşır mı? Başka bir neden olmalı." Bu nedenin ne olduğunu bilemezdi kadıncağız. Bildiği, insanların her geçen gün biraz daha kabalaştığı, bencilleştiği, acımasızlaştığı, başka tür bir mahluka dönüşmeye başladığıydı. Müştak Bey sağken birlikte geçmişi anar, İstanbul'un haline yazıklanırlardı. Eşi ölünce tek başına dert yanar olmuştu. Dert yanmanın da çare olmadığını bildiğinden eski Türk filmlerinde kalan İstanbul'un, çocukların rahatça denize girebildiği küçük rıhtımlarını, huzur içinde uzanan bomboş caddelerini, uzun boylu kızıl çamlarını, sarmaşıklarla taçlanmış kameriyeleriyle geçmişi bugüne bağlayan ahşap köşklerini izler, zamanın acımasızca silip süpürdüğü anılarını bu siyah beyaz karelerde arardı. Bu gecede bazen uçları nakışlı mendiliyle gözyaşlarını kurulayarak, bazen genç kızlığından kalma şen kahkahalar atarak izlediği o filmlerden birinin karşısına geçmişti anlaşılan. Firuzan Hanım'ın kapısının önünden geçip bir kat yukarıdaki daireme çıktığımda soluk soluğa kalmıştım. Anahtarı kilide sokup çevirirken aklıma bir James Bond filminde gördüğüm numara geldi. Kahramanımız odasından ayrılırken kapının arasında bir saç teli sıkıştırıyordu. Kapı açılınca saç teli düşeceğinden kendisinden habersiz odasını ziyaret edenlerin olup olmadığını anlıyordu. Basit ama etkili bir yol diye düşündüm. Ama sonra bunlara gerek kalmadığını anımsadım. Artık benim peşimde olacaklarını sanmıyordum. Yine de ışıkları yaktıktan sonra bir anormallik var mı diye dairemi kontrol etmekten kendimi alamadım. Yoktu. Her şeyi bıraktığım gibiydi. Islak giysilerimi çıkarıp saçlarımı bir havluyla banyoda kurulamaya başladım. Dağınık saçlarımı taramak için aynanın karşısına geçince uzunca bir zamandır hissettiğim o duyguya kapıldım yine. Kendime bakarken sanki babamın yüzünü görür gibi oluyordum. Oysa ilk gençlik yıllarımda babama hiç benzemediğimi düşünürdüm. İtiraf etmek gerekirse bu düşünce hoşuma da giderdi. Çünkü babamı pek yakışıklı bulmazdım. Daha doğrusu o yıllarda özdeşleştirdiğim sinema oyuncularıyla babamın benzer yanını pek bulamazdım. Ancak orta yaşa adım atınca babama benzediğimi fark ettim. Belki de bu yüzden olacak, babamın epeyce yakışıklı bir adam olduğunu düşünmeye başladım. Babam öldüğünde ise bütün gençliğim boyunca hem fiziksel hem düşünsel olarak tümüyle farklı olduğumu sandığım bu adama şaşılacak şey, her iki açıdan da çok benzediğimi anladım. Bu gerçekliği aynaya her bakışımda fark ediyordum. Saçlarım benzer biçimde henüz kırkıma gelmeden ağarmıştı. Alnımdaki çizgiler henüz o kadar derinleşmese de aynı aralıklarla uzanıyor, sol şakağımda mercimek büyüklüğündeki küçük leke aynı siyahlığa ulaşabilmek için her geçen gün biraz daha koyulaşıyor, sağ gözüm onunki gibi sola oranla daha az görüyordu. Tıpkı onun gibi 25'imden beri okuma gözlüğü kullanıyordum. Gözlerimin altındaki torbaların büyüklüğü bile onunkiyle aynıydı. Babam gibi giderek dünyayı, olayları, insanları daha az umursuyorum. Sanırım öldüğüm gün bu değişim tamamlanacak ve ben tabutumda yatarken tıpkı babam olacağım. İşin en güzel tarafı bu düşüncenin artık beni hiç rahatsız etmiyor oluşu. Ne rahatsız etmesi? Ölümümden sonra oğlum da aynı şeyleri düşünür mü bilmiyorum ama varoluşumuzun böyle doğal bir yolda süreklilik kazanmasından ötürü içim güvenle doluyor. Sanki yaşadığım kanıtlanıyormuş gibi bir tür doygunluk duyuyordum. Salona girince belki Doğan'dan bir haber vardır diye telesekretere bakmaktan kendimi alamadım. Yoktu. Telesekreterimdeki tek mesaj Şekip İnce'dendi. Elimde üvey kardeşinin ölümüyle ilgili önemli olabilecek ipuçları var. Acilen görüşmemiz gerek. Konuyu Bahrin Arman'la da konuştuk. Belki benim çalışmama sen de katılmak istersin. Lütfen beni ara, diyordu. Uyanık. Aklınca beni kandıracaktı. Elinde bilgi olan kişi, dün işten kovdukları adamı arayıp gel birlikte çalışalım der miydi? Ama avucunu yalasın, işi kaçırmıştı. Şimdi Arif yarın yayınlanacak yazının başına oturmuş, keyifle tuşlara vurmaya başlamıştır bile. Sabahleyin gazeteyi açıp da Arif'in yazısını okuyan Şekip İnce'nin suratını görmek isterdim doğrusu. Makaleyi okur okumaz, yayın yönetmeni Bahrin Arman'ın yanında alacaktır soluğu. Alı al, moru mor. Bu haberi ben hazırlamıyor muydum diye soracaktır. Arif'in yerinde başkası olsaydı Bahri Narman onu çağırıp zılgıtı çekerdi ama Arif'in gazete patronuna yakın olduğunu bildiğinden Şekipince'yi yatıştırmaya çalışacaktır. Sen de yap, o da yapsın haberi. Böylece olayın üzerine iki koldan yürümüş oluruz diyecektir. Şekipince başından beri bu olayın üzerinde kendisinin çalıştığını, bunun haksızlık olduğunu tekrarlayacaktır. Sonunda Bahri Narman dayanamayıp, istersen bu işi sen Arif'le görüş diye savacaktır başından. Şekipince de gurur olmadığı için Arif'e gidecek, öfkesini bastırarak abi bu haberi ben yapıyordum diye mızmızlanacaktır. Arif ise pişkinliğe vurup zaten ben de haberin senin çalıştığın bölümüyle ilgilenmiyorum. Hem bizim gibi usta iki gazetecinin bu olayın üzerine gitmesinde yarar var. Çünkü çok boyutlu karışık bir iş diyecektir. Şekipince sonunda kuyruğunu kıstırıp dönecektir masasına. Yarım saat kadar kendini yedikten sonra Arif'i yenmek için kolları sıvayıp yeniden girişecektir işe. Ama bir sonuca ulaşamayacaktır. Müfit kelek atmazsa bu haberin rantını Arif yiyecektir. Hiç küçümsemiyorum. Elimizde henüz yeterli belge kanıt olmamasına rağmen çok önemli bir haber bu. Susurluk skandalından sonra unutulmaya başlayan çeteleri yeniden gündeme getirecek. Yani bu haberi patlatacak olan gazete en az bir hafta gündemi belirlemiş olacak. Ama bu yeni çıkacak gazetede Arif'e yayın yönetmenliğini getirecek mi? Orası belli değil. Çünkü gazetelerde anlayış değişti. Asıl olan milletin benimseyeceği, millet dediysem 70 milyonluk ülkede bizim gazeteyi okuyan 300 bin kişi demek istiyorum. Yeni bir vizyon yaratmak, bu vizyonun gerektirdiği bir biçim ve içerikle bu çok satışı yakalamak. Gazete ve gazetecinin bağımsızlığı, topluma doğru haber vermek, siyasi iktidarın çıkar çevrelerin hatalı uygulamalarını eleştirmek, kamuoyunda şeffaflığın geçerli olması da katkıda bulunmak, insan haklarına dayalı bir demokrasinin gelişmesine yardımcı olmak gibi bizlere okutulan ilkelerin hepsi fasafiso artık. Önemli olan gazetenin başarılı bir işletme haline getirilmesi. Bir çetenin daha ortaya çıkarılması çok önemli olmakla birlikte gazetenin başarılı bir işletme olmasına ne kadar katkı sağlayacağı oldukça tartışmalı bir konu. Ne yazık ki o kadar uyanık geçirmesine rağmen benim sevgili arkadaşım Arif bu gerçeği göremiyor. Belki görüyor da patronun ona son bir kıyak yapacağını sanıyor. Böyle düşünerek fena halde yanılıyor. Bir gazetenin artık bir fabrika gibi işletilmesi gerektiğini göremeyen bizim gibi eski kafaların devri kapandı. Eğer kendimizi içkiye vermemeyi ve aldırmaz görünmeyi başaramazsak, kendiliğimizden istifa etmezsek, bırakın yayın yönetmenliği gibi önemli bir göreve getirilmeyi, acilen gazeteden uzaklaştırılmamız gerekiyor. Ama benim salak arkadaşım bomba gibi bir haber bularak durumunu hala sağlamlaştıracağını sanıyor. Sansın, insanların yanlış yapma hakkı da var. Ben uyarsam da Arif bu hakkını sonuna kadar kullanacak. İşin tek güzel tarafı bu olayda Arif'in Şekip İnce'ye karşı, dolaylı olarak da Bahri Narman'a karşı mücadele ediyor olması. Mücadele nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, onların canını sıkacağı açık. Eh bu da kendi intikamını alma çabasından yoksun olan benim gibi biri için az mutluluk değil.